SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 28 Mart 2022 Pazartesi. SBS Türkçe ile haftanın ilk yayınına hoş geldiniz. Covid-19 tedbirleri kapsamında bugünkü yayınımızı evde hazırladık ve banttan yayınlıyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra da yarın akşam açıklanacak federal bütçe hakkında önceden sızan bazı bilgileri inceleyeceğiz. SBS Türkçe yarın akşamüstü açıklanacak 2021-22 bütçesini canlı olarak takip edecek. Detayları ise SBS Facebook hesabımızdan ve sbs.com.au/Turkish web sitemizden takip edebileceksiniz. Programın ikinci yarısında da Avustralya çapında ve dünyanın geri kalanında milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorununa değineceğiz. Covid-19 pandemisi arka planda devam etse de birçoğumuz artık son 2 yılda Covid-19 dışında sağlığımızla ilgilenmediğimiz için diğer sağlık sorunlarımıza odaklandık son dönemde. Bugün Avustralya'da yüz binlerce insanı etkileyen kronik yorgunluk sendromuna bakacağız. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Negün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Koalisyon federal bütçesini yarın açıklamaya hazırlanırken spekülasyonlar artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırılar devam ederken Beyaz Saray'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i devirmek için bir stratejisi olmadığını söyledi. Türkiye'de 6 muhalefet partisi lideri ikinci kez bir araya geldi. Güney Avustralyalı Senatör Rex Patrick, yakıt tüketiminde yapılacak herhangi bir küçük kesintinin faydasını sorgulayarak hükümeti sürücüleri biraz rahatlatmak için 44 centlik vergiyi en azından yarıya indirmeye çağırıyor. Salı gecesi açıklanacak federal bütçenin litre başına 2 dolar 20 senti aşarak rekor seviyelere ulaşan yakıt fiyatlarına karşı koymak amacıyla tüketim vergisinde bazı değişiklikler içermesi bekleniyor. Verginin 10 ila 20 sent arasında düşürülebileceğine dair haberler var. Ancak kesin bir miktar henüz açıklanmadı. ABC'ye konuşan bağımsız senatör Rex Patrick, minimal bir yaklaşımın değersiz olacağını savundu.
I don't think that 10 cents or even 20 cents is enough.
10 sent hatta 20 sentin yeterli olduğunu düşünmüyorum. En azından yarıya indirmemiz gerekiyor. Ancak potansiyel olarak daha da ileri gitmemiz gerekiyor diyen Patrick, petrol fiyatı varil başına 100 doların üzerinde ve varil başına 180 dolara kadar çıkabilir. Yakıt fiyatları arttıkça sürücüleri rahatlattığımızdan emin olmak için esnekliğe sahip olmamız gerekiyor diye konuştu. Kentsel Altyapı Bakanı, altyapı projelerine 18 milyar dolarlık bir desteğin seçim kazanma motivasyonuyla verilmediğini söyledi. Fon artışı 29 Mart Salı günü açıklanacak federal bütçede özetlenecek ve şehir otoparkları ve demiryolu projelerini de içerecek. Ulusal Denetim Ofisi daha önce koalisyon hükümetini harcamaları marjinal koltuklara yönlendirdiği için eleştirmişti. Ancak Bakan Paul Fletcher, ABC'nin kahvaltı haberlerine söz konusu kararın siyasi bir düşünceyle alınmadığını söyledi. Intermodal terminallere bakarsanız, başkanınız Truganina ve Beveridge ikisi de Federal İşçi Partisi'nde. Seçimle ilgili hususları dikkate almadık diyen Bakan Fletcher, Melbourne'a uzun vadeli yatırım yaptıklarını da söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Rusya ya da herhangi bir yerde rejim değişikliği planı olmadığını söyledi. Blinken'ın İsrail'de yaptığı bu açıklama, Başkan Joe Biden'ın Polonya'da yaptığı Putin iktidarda kalamaz açıklamasının ardından geldi. Blinken, Biden'ın Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemek istediğini kaydetti. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'da kimin iktidarda kalacağına karar vermenin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na bağlı olmadığını söyleyerek bu açıklamayı kınadı. Blinken, Biden'ın Moskova'da acil bir hükümet değişikliği çağrısında bulunmadığını ve bu tür konuların Rusya halkına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
President, the White House made the point that quite simply, President Putin cannot be empowered.
Bence Başkan ve Beyaz Saray oldukça basit bir şekilde Başkan Putin'in Ukrayna'ya veya başka birine karşı savaş açmaya veya saldırganlığa girişme yetkisine sahip olamayacağını belirtti diyen Blinken, Rusya'da veya başka bir yerde bu konuda bir rejim değişikliği stratejimiz yok diye konuştu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski internet üzerinden Rus muhalif gazetecilerle röportaj yaptı. Röportajın ardından Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan röportajın yayınlanmaması konusunda uyarı yayınlandı ve Ukraynalı liderle röportaj yapan kuruluşlar hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Bu arada Zelenski Rus gazetecilere video konferans aracılığıyla Rusça yaptığı açıklamada tarafsızlık statüsünü bir barış anlaşmasının parçası olarak görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Zelenski bunun üçüncü taraflar tarafından garanti altına alınması ve bunun referanduma sunulması gerektiğini de kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı güvenlik garantileri ve tarafsızlık, nükleer olmayan statü bunun üzerine gitmeye hazırız. Bu en önemli bölüm diye de konuştu. Batılı ülkeleri yeterince cesur olmamakla eleştiren ve bir kez daha Rus işgaline karşı savaş uçakları ve tanklar isteyen Zelenski, Ukrayna'nın askersizleştirilmesi konusunda Rusya ile görüşmeyi reddettiklerini de söyledi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasında gerçekleşen görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı. Türkiye'de yapılacak Rusya-Ukrayna müzakeresinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda iki lider mutabık kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti. Ukrayna ile Rusya arasında bir sonraki müzakerelerin 28-30 Mart tarihleri arasında Türkiye'de olacağı kaydedildi. 16.199 yeni COVID vakası bildiren New South Wales'ta 3 COVID-19 ölümü kaydedildi. Şu anda eyalet genelinde hastanede 1270 hasta olduğu ve bunların 55'inin yoğun bakımda bulunduğu belirtildi. Victoria'da ise 8.739 yeni COVID vakası bildirildi ve eyaletteki toplam aktif vaka sayısının böylece 56.997'ye çıktığı belirtildi. Bu vakaların 252'sinin hastanede olduğu, 21'inin yoğun bakımda ve 6'sının da solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi. İsrail yetkililer şüpheli Arap silahlı kişilerin İsrail'in Hadera kentinde 2 kişiyi öldürdüğünü ve ardından polis tarafından vurularak öldürüldüklerini söyledi. Tel Aviv'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Hadera kentindeki olay, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'i ziyareti ve ülkenin güneyinde İsrail-Arap zirvesinin toplanması sırasında meydana geldi. İsrail televizyonlarında yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri Hadera'da bir ana caddede iki adamın ateş açtığını gösterdi. Aile içi ve ev içi şiddet mağduru engelliler bugün başlayacak oturumlarda Engelliler Kraliyet Komisyonu'na ifade verecek. Rakamlar engelli kadınların neredeyse yarısının engelsiz yaşayan kadın nüfusundan daha fazla şiddete maruz kalabildiğini gösteriyor. Uzmanlar sorunu çözmek için sosyal değişimin gerekli olduğunu söylüyor. Siz veya tanıdığınız biri cinsel tacizden, aile içi veya ev içi şiddetten etkileniyorsa 1800-737-732 numaralı telefondan 1800 Respect'i arayın veya www.1800respect.org.au adresini ziyaret edin. Acil bir durumdaysanız 30'ı arayın. 94. Akademi Ödülleri'nin hangi filmlere verileceği merakla bekleniyor. Oscar ödülleri biz haberleri hazırlarken Los Angeles'ta gerçekleştiriliyordu. Pandemi nedeniyle sunucusuz geçen 3 yılın ardından bu yılki töreni 3 sunucu sunacak. Sinema dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar töreninin ardından gerçekleşecek partide bu yıl Türk yemekleri de sunulacak. 1995'ten beri Oscar partisinin menüsünü hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck, partinin menüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın girişimleriyle Karadeniz pidesi ve kaymaklı kayısı tatlısına da yer verecek. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın bir araya geldiği toplantı 5 saat sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi Genel Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada, iktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tersine birlik ve uzlaşıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. İşbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası kapsamında seçim güvenliği sağlamak amacıyla çalışma grubu oluşturduk. Hedefimiz istişareyle derin sorunlarımıza son vermek ve her bir vatandaşımızı insan onuruna yaraşır bir yaşam ve refah standardına kavuşturmaktır denildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu partisinin Esenyurt'taki Danışma Meclisi programında yaptığı konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu. Soylu, 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği görüşmeden sonra yayınlanan bildiriyle ilgili şunları söyledi.
Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum. Bir de o altılı masadaki diğerlerine. Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin? Biraz edebim varsa bana çıkar. Biraz edebim varsa.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda yaptığı konuşmada Rus oligarkların Türkiye'deki olası faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Rus oligarkların Türkiye'ye gelebileceğini ancak oligarkların yapacağı işlerin uluslararası hukuka aykırı olmaması gerektiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Doha 2022 forumuna katıldı. Forumda konuşan Akar, Türkiye Balkanlardan Orta Doğu'ya, Afganistan'a ve Kafkaslardan Afrika'ya ve ötesine kadar NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan'ın çiftçilere beslenme tavsiyesinde bulunurken akşamları manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi yiyip yatarım şifa demesine sosyal medyada bazı kişiler tepki gösterdi. Ekonomik krizin büyüklüğünden yakınan söz konusu kişiler sosyal medyadan Erdoğan'ın paylaşılan videosuna millet ekmek yiyemiyor, ülke yöneticisi manda yoğurdu, Medine hurması yiyin diyor. Şaka gibi ama maalesef gerçek tarzında yorumlar yapıldı. Gazeteci Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen bazı isimlerin yorumlarını aktardı. Bozkurt, görüşmenin ardından ufak ufak yoklama da yapanların edindiği izlenimin Erdoğan'ın kesin bir aday profili çizmediği yönünde ifadesinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Edirne Milletvekili Fatma Aksal, partisinin Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı'nda konuştu. 2023 seçimlerinin partisi için önemini işaret eden Aksal, inşallah hepimizin hedefi 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. Onun için önümüzde kısa bir süre var. Erken seçim de olabilir. Allah'a çok şükür bizim adayımız belli, çalışmalarımız devam ediyor ifadesini kullandı. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun ihtiyacı nedeniyle 60 gün teslim şartıyla seçim malzemeleri ihalesine çıkılmasının kulislerde AKP iktidarının erken seçim yok sözlerine karşın baskın seçim hazırlığı mı var sorusunu gündeme getirdiği kaydediliyor. Devlet Malzeme Ofisi Yüksek Seçim Kurulu'nun ihtiyacı doğrultusunda 23 Mart'ta iki farklı ihaleye çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İzmir'de düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'ne katıldı. İmamoğlu yaptığı konuşmada ahlaklı siyaset için ant içtik. Ülkemiz adına büyük bir sınavın eşiğindeyiz. 2023 geliyor dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti.
Çok çalışıyoruz. Hiç hata yapmadan, eksik bırakmadan, sizleri dinleyerek, sizlerle düşünerek, sizlerle konuşarak, iş üreterek ülkemizin geleceğine şehirlerimizde en faydalı süreci üretmeye çalışıyoruz. Bundan sakın kuşkunuz olmasın. Yani yalanı, dolanı, talanı size mış gibi, böyle onların yaptığı gibi kandırmayız toplumumuz. Biz öyle bir şey yapmayız. Biz ahlaklı siyaset, ahlaklı görev bilinci içerisinde bir süreç yönetmek için ant içtik. Ve bundan asla geri durmayacağız.
Son dönemde artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelirken ekmek de bu artışlardan etkilenince daha ucuza ekmek satan halk ekmek büfeleri tercih edilir oldu. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü ise ilçedeki tiyatro kuyruğuna dikkat çekmek isterken yaptığı "Bu gördüğünüz halk ekmek kuyruğu değil, Sancaktepe'de tiyatro kuyruğu" paylaşımıyla tepki çekti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski Tokat Milletvekili Resul Tosun'un sığınmacılarla ilgili sözleri de sosyal medyada gündem oldu. Tosun katıldığı bir televizyon programında "Sığınmacılar ücretsiz tedavi olmuyor, ücretini bakanlık ödüyor" ifadesinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Türkiye'nin yatırımcılar için en istikrarlı, en güvenli liman olduğunu gösterdiğini savundu. Almanya'nın Baden bölgesindeki müsiat üyeleriyle bir araya gelen Turan, yurt dışındaki iş insanlarını yatırımlarını Türkiye'de değerlendirmeye davet ederek, Türkiye'nin ne tarihi hedeflerinden ne de Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmediğini de söyledi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin Şırnak 4. Olağan Kongresi'nde konuştu. Halkın gösterdiği yolun en iyi yol olduğunu belirterek halkın yolunu yol bilen Halkların Demokratik Partisi'nin bu doğrultuda hareket eden bir parti olduğunu söyleyen Buldan, Şırnak'a, Botan'a demokrasi gelmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez ifadesini kullandı. Bu arada Halkların Demokratik Partisi Mersin Erdemli ilçesi binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda partinin tabelasına kurşun isabet etti. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan bir PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin davanın Kırgızistan'da yakalanan hükümlüsü Ahmet İskender Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Ahmet İskender'in Hrant Dink suikastinde kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığının tespit edildiği ifade edildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 11 Türk lirası 15 kuruştan, 75 Amerikan sentinden ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini yayınımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da muhtemelen sağanak yağışlı 25 derece, Sydney'de yer yer sağanak yağışlı 25, Melbourne'da parçalı bulutlu 25, Adelaide'de genelde açık 27, Perth'te yer yer yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 28, Hobart'ta yağışlı 22, Brisbane'de yağmurlu ve muhtemelen fırtınalı 24 ve Darwin'de de yer yer yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Haber Bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı banttan yayınlıyoruz. Bugün bize göndereceğiniz mesajları çarşamba günü saat 2'de başlayacak yayınımızda okuyabileceğiz. Yarın 2021-22 federal bütçesi açıklanıyor. Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in yarın akşamüstü mecliste sunacağı bütçenin detayları hakkında bazı bilgiler basına sızmaya başladı. Ne olursa olsun bütçe, Mayıs'ta beklenen federal seçimler ve artan enflasyonun gölgesinde açıklanıyor. Birazdan size sızan bazı detaylar hakkında derlediğimiz bölümümüz olacak. Sonra da ülke çapında yüz binlerce kişiyi etkileyen kronik yorgunluk sendromuna bakacağız. Programımızın sonuna doğru da en son spor gelişmelerine bakıyoruz. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yarın akşamüstü 2021-22 federal bütçesi parlamentoya sunuluyor. Kısa ve uzun dönemde hayatımızı birçok yönden etkileyecek olan bu bütçe, federal seçimler ve artan enflasyon oranının gölgesinde açıklanıyor. Bu bölümü yayın arkadaşımız İsmail Kayhan hazırladı.
Mayıs ayında federal seçimler yapılacağı için Scott Morrison hükümeti, normalde Mayıs ayında yapılması gereken yeni bütçeyi öne çekti. Federal bütçe ilk kez Mart ayında açıklanacak. 1993 yılına kadar federal bütçe Ağustos ayının ilk salı günü açıklanıyordu. O zamandan bu yana Mayıs ayının ikinci salı gününe kaydırıldı. Yarın akşam federal bütçe açıklanacak ve biz de SBS Türkçe olarak açıklanan bütçedeki maddeleri internet sayfamızdan sizlere anında Türkçe duyuracağız. İki ay içinde seçime gideceğimiz için açıklanacak bütçe tam bir seçim bütçesi olacak. Yani seçmen yarın akşam bir değil, birkaç parmak balla karşılaşabilir. Bütçede neler var? Kalemlerin bazıları bizzat başbakan ve bakanlar tarafından açıklandı. Bazıları sızdırıldı. Bazılarının ipucu verildi. Hangilerinin ne kadar doğru olduğunu yarın akşam göreceğiz ama büyük bir ihtimalle yarın açıklanacak kalemlerden bazıları şunlar olacak. En önemli konulardan biri, hayat pahalılığı ortamında hükümetin pahalılığı gidermek için ne yapacağı. Maliye Bakanı Josh Frydenberg ne yapacaklarını açıklamadı ama bu konunun bütçede öncelikli konu olacağını söyledi.
Well, I recognize that cost of living is the number one topic around the kitchen tables of Australians right now. So we will have cost of living relief in Tuesday night's budget.
Geçmiş yıllarda ilan edilen ve uygulanan düşük ve orta gelirlilere yönelik 1080 dolarlık vergi indirimi uygulaması 30 Haziran'da sona eriyor. Düşük ve orta gelirlilere vergi indirimi uygulaması kısaca LIMOTO olarak biliniyor. 2018'de Scott Morrison Maliye Bakanı iken uygulamaya kondu ve iki kez uzatıldı. Hükümet bu bütçede bu vergi indirimini uzatır mı diye bir beklenti var. Öyle görünüyor ki hükümet uygulamayı uzatmayacak. Bu yıl çalışanlar bu imkandan son kez yararlanacak ve musluk kapanacak. Bunun yerine hükümet salı günü benzinden alınan vergide geçici indirim ilan edecek. Şu anda depomuza koyduğumuz 1 litre benzinde 44 senti egzaiz vergisi olarak adlandırılan vergiyi ödüyoruz. Yani depoya 50 litre benzin koyduğumuzda ödediğimiz bedelin 22 doları vergiye gidiyor. Bu vergiyle hükümet yollar yapıyor. Bu vergi 6 aylığına düşürülecek. Yani yüksek benzin fiyatları bir süreliğine devletin vergiyi azaltmasıyla düşecek. Vergi indirimi litre başına 10 ila 20 sent arasında olacak ve 6 ay uygulamada kalacak. Yani 22 dolarlık vergi 17 dolara inecek. Yeni Zelanda'da yüksek benzin fiyatlarının yarattığı sıkıntıyı gidermek için 14 Mart'ta 3 aylığına benzinden aldığı vergiyi 25 sent indirdi. 1080 dolara kadar vergi indirimi yerine ne gibi bir yardım yapılacağı konusunda rivayet muhtelif. İlk evin alan gençlere yapılacak yardımlar sürecek. Bu uygulamadan yararlanacakların sayısı yılda 20 binden 50 bine çıkacak. %5 depozit biriktirenler, hükümet garantili programla mortgage insurance gibi oldukça pahalı birçok giderden kurtuluyor. Yaş emeklilerine ve büyük bir ihtimalle diğer sosyal yardım alanlara Centrelink aracılığıyla bir sefere mahsus 250 dolar verilmesi gündemde. Hükümetin ağzı bu konuda sıkı. Ne kabul ediyor ne de reddediyor bu ödemeyi. Ayrıca Avustralya medyasında dile getirilen iddiaya göre yıllık geliri 126 bin dolara kadar olanlara da belli bir yardım yapılması söz konusu olacak. Yarın akşam göreceğiz. Tabii bu arada hükümetin seçim bütçesi de olsa insanların cebine para aktarırken veya genel olarak harcamalarda enflasyona etkisini de göz önünde bulundurmak zorunda kalacak. Restart adıyla açıklanacak programla 50 yaş üzeri engelli kişilere iş veren küçük işletmelere 10 bin dolar destek verilecek. Bu programı pazar günü Maliye Bakanı Josh Frydenberg katıldığı bir televizyon programında açıkladı. Programla işsizlik oranının %4'ün altında kalması amaçlanıyor. 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan çocuk bakım yardımındaki artış 7 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek, yani öne çekiliyor. Bu da ortalama bir aileye 2200 dolar tasarruf anlamına gelecek. Sınırların kapatılmasıyla zor durumda kalan turizm sektörünü canlandırmak amacıyla yabancı turistlerin Avustralya'ya gelmesini teşvik için 60 milyon dolar harcanacak. Savunma harcamaları milli hasılanın %2.1'i seviyesine yükseltilecek. 2040 yılına kadar 18.500 yeni askerle ordu daha da büyüyecek. Doğu kıyılarında ya Queensland veya New South Wales'te nükleer denizaltılar için bir üs kurulacak. Üs için 10 milyar dolar harcanacak. Kuzey bölgesinde de Savunma Bakanlığı için gemi inşa tersanesi kurulacak. Ukrayna'yı savaşta desteklemek için gerek silah gerek insani yardım olarak 105 milyon dolar ayrılacak. Antarktika'daki bilimsel çalışmaları ve tesisleri geliştirmek için 10 yılda 800 milyon dolar harcanacak. Koalaları kurtarmak için de 4 yılda 50 milyon dolar ayrılıyor. Büyük mercan refesindeki su kalitesini yükseltmek için ek 1 milyar dolar harcanacak. İlginç bir kalemde kişi ve kuruluşların yasal belgelerinin dijital hale getirilmesi için 2 milyon 800 bin dolar ayrılması. Bu, kişi ve kuruluşların zaman ve paradan tasarruf etmesini sağlayacak. Ev içi şiddet ve cinsel suçların önlenmesine ayrılacak para 189 milyon dolar olacak. Kuzey bölgesinde çöllerdeki toprak yolların 1000 kilometrelik bölümünün ıslahı için 678 milyon dolar harcanacak. Daha önce de haberlerde duyurduğumuz gibi Kuzey Queensland'da dev bir baraj için 5.4 milyar dolar harcanacak. Bütçede çıraklık eğitimine de önem verilecek ve gençleri çalışma hayatına katmak için çıraklık eğitimine ayrılacak para ile teşvik sağlanacak. Victoria'da Moderna ile açılacak aşı üretim merkezi için 2 milyar dolar harcanacak. Pandemi ve Ukrayna savaşı gölgesinde ilan edilecek bütçede açık Aralık ayında öngörülenden daha düşük olacak. Borç, gayri safi milli hasılanın neredeyse yarısına yakın, yani %45. Borcun öngörülenden daha düşük olmasının nedeni, yüksek maden fiyatlarının getirdiği ihracat vergilerindeki artış ve işsizlik oranının düşük olması. İşsiz sayısı azalınca devlet işsizlik ödeneği vermekten kurtuluyor ve ayrıca bu insanlar çalıştığı için vergi de ödemeye başlıyor. maden fiyatlarının artması ve işsizlik oranının düşmesiyle devlet kasasındaki açık geçen Noel'den bu yana 12 haftada 30 milyar dolar azaldı. İşçi Partisi Maliye Sözcüsü Jim Chalmers, Avustralyalıların hayat pahalılığı sorununun Ukrayna sorunuyla başlamadığını ve hükümetin bütçede ilan edeceği önlemlerin ücretler artmadığı sürece bir işe yaramayacağını öne sürdü.
Cost of living pressures faced by Australian families didn't show up when Russia invaded Ukraine. They showed up when the coalition attacked wages and take-home pay. Nothing on Tuesday night will change that fundamental reality.
Bütçede dikkat çeken Sydney ve Melbourne'a özgü birkaç kalemden de söz edelim. Melbourne'da toplumun yoğun olarak kullandığı Mickleham Road iyileştirme çalışmalarına 109 milyon dolar ayrılacak. Victoria'da 3.3 milyar dolarlık kara ve demiryolu yatırımıyla günlük 5500 kamyon trafikten çekilecek. Sydney'de ise Sydney-Newcastle arasındaki tren hattını hızlandırmak için 1 milyar dolar harcanacak. Bu haftanın en önemli olayı sadece bütçe değil. Bütçe açıklandıktan sonra bu hafta içinde Mayıs ayında yapılacak federal seçimin tarihinin de açıklanması bekleniyor. Yarın akşamki bütçeden sonra Perşembe akşamı da muhalefet lideri bütçeye yanıt konuşması yapacak. İşçi Partisi Mayıs seçimini kazanırsa yeni bir bütçe hazırlayacağını açıkladı. Yarın akşam bütçe açıklanırken internet sayfamızdan yapacağımız güncellemelerle sizleri anında bilgilendireceğimizi tekrar hatırlatalım. Yarın akşam 7'den itibaren sbs.com.au/turkish adresindeki sayfamızda buluşalım.
Sayın dinleyiciler, hatırlatmakta yarar var. Yarın akşamüstü açıklanacak yeni federal bütçenin içeriğini Türkçe olarak SBS Türkçe'nin Facebook hesabı SBS Türkçe'de ve internet hesabımız olan sbs.com.au/turkish'ten canlı olarak takip edebileceksiniz. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Avustralya'da yüz binlerce kişi kronik yorgunluk sendromundan muzdarip. Kronik yorgunlukla normal yorgunluk arasında ne fark var? Kronik yorgunluğun nedenleri ne olabilir? Arkadaşımız Negün Kılıç anlatıyor.
Kronik yorgunluk sendromu 250 binden fazla Avustralyalıyı etkileyen bir hastalık ve son araştırmalar bu insanların %75'inin kadın olduğunu ortaya koymakta. Yine de bu durumdan müzdarip birçok kişi için yorgunluklarının neden ortalama bir yorgunluktan çok daha fazla olduğunu başkalarına açıklamaları zor oluyor. Yataktan kalkmak, yürüyüşe çıkmak ve telefon görüşmesi yapmak. Kısaca ME denilen miyajik ensefalomiyelit, yani kronik yorgunluk sendromu teşhisi konmuş Maddy Shields gibi biri için tüm bu temel aktiviteler tamamen yorucu.
It's actually forced me to quit some of the things that I really like to do.
Bu teşhis aslında çok yorgun oldum ve sonraki günde çok yorgun olduğum gerçeğine dayanarak yapmayı gerçekten sevdiğim bazı şeyleri bırakmaya zorladı diyen Shields, ben kamp yapmayı, yürüyüş yapmayı ve bunun gibi şeyleri severim. Ancak günün sonunda tamamen silinirim ve başım ağrır. Gerçekten yoğun bir gün ya da gerçekten stresli bir gün geçirmişsem eve gittiğimde o kadar yorgun olabilirim ki insanlara biraz huysuz ve sinirli olurum ve bu ilişkilerime biraz zarar veriyor diye konuştu. Miyajik ensefalomiyelit en az 6 ay süren ve altta yatan bir tıbbi durumla tam olarak açıklanamayan aşırı yorgunlukla karakterize karmaşık bir hastalıktır. Yorgunluk fiziksel veya zihinsel aktiviteyle kötüleşir ancak dinlenme ile düzelmez. Shields'e 2007 yılında glandüler ateş olarak da bilinen mononükleoz, yani genellikle EBV virüsünün neden olduğu bir enfeksiyona yakalandıktan sonra kronik yorgunluk sendromu teşhisi kondu. Shields, SBS Haber Merkezi'ne durumunu çevresindekilere açıklamanın genellikle zor olduğunu anlattı.
It can can be really frustrating in the fact that you try and explain to people, oh, I can't do that today.
Bugün yorgunluğum yüzünden bunu yapamam veya bugün gerçekten yorgun hissediyorum diyerek insanlara açıklamaya çalışmak gerçekten sinir bozucu olabiliyor diyen Shields ve bazen insanlar herkesin yorgun olduğu zihniyetine sahip olabilir ve ben sadece bununla idare edebilirim. Ancak bu biraz sinir bozucu olabiliyor. Çünkü bir şeyleri kaçırmak istemiyorum. Yatakta uzanıp kendimi olduğum gibi hissetmek de istemiyorum diye konuştu. Emerge Australia, kronik yorgunluk sendromuyla yaşayan 250 binden fazla Avustralyalının ulusal sesi olarak hareket eden ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Dr. Richard Schlerfel, kronik ve bulaşıcı hastalıklar konusundaki çalışmaları nedeniyle Avustralya Şeref Madalyası ile ödüllendirilen organizasyonun tıbbi direktörü. Dr. Schlerfel, SBS Haber Merkezi'ne kronik yorgunluk sendromunun genellikle postviral bir hastalık olarak doğduğunu söyledi.
It seems to start in a group of people that may have had an infection or some sort of trauma to in their health.
Sağlıklı oldukları bir dönemde enfeksiyon veya bir tür travma geçirmiş olabilecek ve hastalık geliştirebilecek bir grup insanda başlıyor gibi görünüyor diyen Dr. Schlerfel ve sonra bir dizi yorgunluk, bilişsel işlev bozukluğu, baş ağrısı, vücut ağrısı, uyku bozukluğu ve iyileşmemiş gibi görünen bir dizi başka bedensel belirtileri oluyor. Ve bu gerçekten engelleyici belirtiler dizisi için başka bir neden bulunamadı. Bu yüzden bu gerçekten bir dışlama teşhisi diye konuştu. Bu hastalıkla yaşayan insanlar için en önemli şeyin doğru bir erken teşhis almak olduğunu söyleyen Emerge Australia Genel Müdürü Anne Wilson, SBS Haber Merkezi'ne bu teşhisin inanılmaz derecede zor olduğunu ifade etti.
We have no diagnostic biomarkers, there are no tests that can tell you early on in the piece whether you've got.
Teşhis edici biyolojik belirteçlerimiz yok. Kronik yorgunluk sendromu olup olmadığınızı işin başında söyleyebilecek hiçbir test yok. Ve ne yazık ki herhangi bir tedavi de yok diyen Wilson, bu nedenle insanlar çok hasta olduklarında önerebildiğimiz en iyi şey enerjilerini mümkün olduğunca korumak oluyor. Çünkü kronik yorgunluk sendromu beyin, kaslar, sindirim, bağışıklık ve kalp sistemleri dahil vücudun birçok bölümünü etkileyen çok karmaşık ve engelleyici nörolojik bir hastalıktır diye konuştu. Emerge Australia'nın bu haftaki son araştırması, kronik yorgunluk sendromu teşhisi konanların yaklaşık %75'inin kadın olduğunu ortaya koydu. Araştırma ayrıca bu durumda olan kişilerin %25'inin o kadar ciddi şekilde etkilendiğini ki eve veya yatağa bağımlı kaldıklarını gösterdi. Ve ne yazık ki hastalık sağlık sisteminde çoğu zaman gözden kaçıyor.
Tragically, many women are made to feel as though it's just all in their mind.
Trajik bir şekilde pek çok kadın sanki her şey akıllarındaymış ve aslında yokmuş gibi hissettiriyor ve bu büyük ölçüde insanların bununla ne yapacaklarını bilmemelerinden kaynaklanıyor diyen Wilson, biliyorsunuz bu çok zor ve kenara atılma yerine gerçekten yatırım gerektiren bir alan diye konuştu. Bir ilkokul öğretmeni olarak Shields, zorlu iş yüküne ayak uydurabilmek için genellikle meslektaşlarından iki kat daha fazla çalışması gerektiğini söylüyor. Müdürleri onun neler yaşadığını anlayamayabileceğinden hastalığa ilişkin daha fazla farkındalık yaratılmasını istiyor.
You can just feel really guilty that you're not kind of doing what you should be doing in your role.
Görevinde yapman gerekeni yapmadığın için kendini gerçekten suçlu hissedebilirsin ve sanırım bazen müdürler ya da etraftaki kişiler de işini yeterince yapmadığını hissettirebilir diyen Shields, yani aslında tembel olmadığımızı göstermek ve bu damgadan kurtulmak mücadele ettiğimiz gerçek bir şey diye konuştu. Dr. Schillerfull, kronik yorgunluk sendromunun tedavisinde bir numaralı adımın hastalığın teşhisi olduğunu söylüyor.
Extremely important that all doctors in Australia recognize ME/CFS. It's not a psychological or psychiatric.
Avustralya'daki tüm doktorların kronik yorgunluk sendromunu teşhis etmesi son derece önemlidir. Bu psikolojik veya psikiyatrik bir bozukluk değildir. Bu bir tercih bozukluğu da değildir diyen Dr. Schillerfull ve bunu teşhis etmek ve anlamak için yapabileceğimiz şeyler var. Kesinlikle geliştirdiğimiz bilimle birlikte bu insanlar için çok önemli olan kanıta dayalı tedaviye yol açacağını umuyoruz diye konuştu.
SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara değinmek istiyorum. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle: Türkiye'nin kasasını boşaltan garantili yap işle devret modelleri aklıma Deli Dumrul hikayesini hatırlatıyor. Halk köprüden geçtiği için Deli Dumrul para alır. O yüzden ona Deli Dumrul derlerdi. Bizler ise geçmediğimiz yol ve köprülerden adını bilemediğimiz havaalanları için para ödüyoruz. İşte bu yüzden bize ne demeli diye sormuş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey'in mesajı da şöyle: Bir aydan fazladır Ukraynalılar ülkelerinde istilacılarla kahramanca mücadele ediyorlar. Onları kutlayıp Tanrı'nın yanlarında olmasını diliyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler adında kuruluş çökmüştür demiş Necdet Bey. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz de Cuma günü radyomuza yollanan bir mesajda deniyor ki Google'a yazıyormuş: Türkiye'nin en büyük hırsızı Cumhurbaşkanı Başkan Erdoğan'mış. Aradım, Google'da böyle bir şey yok diyor Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi bir başka sağlık krizine değinmek istiyoruz. Pandemi döneminde Pasifik Adalılar COVID-19'u biraz ucuz atlattı gibi görünüyor, ancak şimdi tüberküloz kriziyle karşı karşıyalar. Bu bölümü de arkadaşımız Negin Kılıç yayına hazırladı.
Pasifik bölgesinde görülen tüberküloz hastalığını kontrol etme çabaları COVID-19 krizi nedeniyle sekteye uğradı. Uzmanlar bazı ülkelerde ilaca dirençli tüberküloz türlerinin ortaya çıkmasıyla acil önlem alınması gerektiğini söylüyor. COVID-19'un gölgesinde kalan Pasifik'te unutulmuş bir salgın ortaya çıktı. Tüberküloz, yani verem, dünyanın en eski ve en ölümcül bulaşıcı hastalıklarından biri. Doktor Hammond Bogarty, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de sınır tanımayan doktorlar için çalışıyor.
A lot of focus has gone to COVID.
COVID-19'a çok fazla odaklanıldı. Fon bile COVID-19'a gitti diyen Bogarty ve tüberküloz gibi hastalıklar geride kaldı diye konuştu. Dr. Bogarty, Papua Yeni Gine'deki MDR-TB olarak bilinen geleneksel tedaviye meydan okuyan ilaca dirençli türlerde yeni bir tehdidin ortaya çıktığını da söylüyor.
The drug-resistant tuberculosis is within itself a very challenging.
Bu ilaca dirençli tüberküloz, farklı nedenlerle tüberkülozu yönetmenin kendi içinde çok zorlu ve çok teknik bir yoludur diyen Dr. Bogarty, Papua Yeni Gine'nin Batı Pasifik bölgesindeki en yüksek tüberküloz vakalarına sahip olduğunu ifade ederek dünya çapında en yüksek 10. ve bu ilaca dirençli tüberküloz veya çoklu ilaca dirençli tüberkülozun hızla arttığını belirtti. Tüberküloz veya verem, akciğerlere saldıran bakteriyel bir hastalık. Geçen yıl dünya çapında 1,5 milyon kişi tüberküloz nedeniyle öldü ki bu COVID-19 dışındaki diğer bulaşıcı hastalıklardan daha fazla. 2005'ten bu yana ilk kez dünya genelinde tüberkülozdan ölen kişi sayısında yıldan yıla artış oldu. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Ben Mahray, COVID-19'un verem kontrol çabaları için büyük bir gerileme olduğunu söylüyor. COVID'in küresel tüberküloz oranları üzerindeki tam etkisini ortaya çıkarmamız gerekiyor diyen Dr. Mahray, COVID-19 gelmeden önce tüberkülozun gezegendeki bir numaralı katil bulaşıcı hastalık olduğunu biliyoruz diye konuştu. Tüberküloz aşırı kalabalık bölgelerde gelişiyor ve düşük yaşam standartlarıyla bağlantılı oluyor. Pasifik, dünyadaki en yüksek tüberküloz oranlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Marshall Adaları dünyadaki en yüksek 8. tüberküloz insidansına, yani hastalığın görülüş oranına sahip. Papua Yeni Gine en yüksek 10. ve Kiribati en yüksek 10. ülke olarak biliniyor. Dr. Jeremy Hill, Kiribati'nin başkenti Tarawa'da tüberkülozu izlemek ve tedavi etmek için bir projeye liderlik ediyor. Tüberküloz olan bireyler ağır COVID'e yakalanan kişiler gibi diyen Dr. Hill, demek istediğim bu korkunç. Nüfus üzerindeki etkisi açısından bir diğer şey de bu diye konuştu. Doktor Mahray, nüfus genelinde tarama çalışması yapılmasının Kiribati gibi yerlerde veremden kurtulmak için büyük bir fırsat olduğunu söylüyor. İlaca dirençli verem, Papua Yeni Gine dışında henüz yaygın bir sorun olmasa da Doktor Mahray, tetikte olmanın çok önemli olduğunu dile getiriyor. Papua Yeni Gine'de zaten ilaca yüksek dirençli verem türlerinin ortaya çıktığını ve yayıldığını gördük diyen Doktor Mahray, aynısı diğer Pasifik bölgelerinde de olabilir. Bu tüberkülozun kontrolü için bir felaket olur. Çünkü bu ülkeler böyle bir salgına hazırlıklı değil diye konuştu.
Şimdi de en son spor gelişmelerini derlediğimiz bölümü sunuyoruz. Avustralya Kadınlar A Ligi'nde Melbourne Victory ard arda ikinci yıl şampiyon oldu. Dün akşam oynanan Grand Final'de rakibi Sydney'e göre daha iyi bir performans gösteren Melbourne'lu takım ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 öne geçti, ancak rakibi daha sonra farkı 1'e indirdi. Son yarım saat iki takımın çekişmeli performansına sahne olurken bir gol farkı koruyan Melbourne Victory 2 yılda ikinci defa şampiyon oldu. Erkekler A Ligi'nde ise lig devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda sonuçlar şöyle: Newcastle 2, Sydney 0, Wellington 2, Perth 1, Brisbane 2, Western United 3, MacArthur 0, Melbourne City 1, Central Coast Mariners 3, Adelaide 0, Melbourne Victory 1, Western Sydney 1. Bu sonuçlarla Melbourne City 21 maçta 40 puanla lider, Western United 19 maçta 37 puanla ikinci ve Adelaide 20 maçta 28 puanla 3. sırada. Victoria'daki toplum takımlarımızın sonuçlarına da bakacak olursak, Victoria Premier Ligi'ndeki Anadoluspor, yani Hume City'nin kötü gidişi devam ediyor. Evinde Bentley Greens'i ağırlayan Anadoluspor gollü geçen maçta rakibine 4-3 yenildi. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilalspor, yani Whittlesea United deplasmanda Sydenham'a 3-2 yenildi. Albion Türk Gücü, yani Albion Rovers, deplasmanda Moreland United'ı 2-0 yenerken, aynı ligdeki Çağrıspor, yani Hume United, Geelong Rangers'la berabere kaldı, 2-2. Milli maç yüzünden hafta sonunda Türkiye'de Süper Lig'de maç yoktu. Geçen hafta Dünya Kupası playofflarında elenen iki takım, Türkiye ve İtalya karşı karşıya geliyor. Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle 30 Mart Çarşamba sabah 5.45'te başlıyor maç. Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaştık. Yarın Salı, radyo yayınımız yok. Bir sonraki yayınımız Çarşamba günü saat 14'te başlayacak. Ancak en son gelişmelere, yarınki haber bültenimize ve federal bütçe detaylarına sbs.com.au/turkish internet hesabımızdan, SBS Turkish Facebook hesabımızdan ve en son podcastlara da SBS Radyo uygulamasından ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz. Bugün size Zerrin Özer'le veda ediyoruz. Kıyamam.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.